Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Saatlerimiz 14.05'i gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Ekonomi gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaştırabilirsiniz. Para piyasaları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Ayrıntıları telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Feryal Ardal Erkay'dan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, teşekkürler. Haftanın ilk işlem günü piyasalardaki son rakamlara şöyle bir baktığımızda Borsa İstanbul 100 endeksinin 100 bin puan seviyesinin üzerinde tutunduğunu görüyoruz. 100 bin 175 puan seviyesinde şu anda. Cuma günkü kapanışın çok hafif %0,06 eksisinde görünüyor, altında görünüyor. Amerikan doları serbest piyasada 5 lira 72 kuruş, avro ise 6 lira 28 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada. Tahvil bono tarafında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %14,90 seviyesinde. Ve altın fiyatlarına döndüğümüzde uluslararası piyasalarda altının onsu 1519 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1877 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 457 liradan işlem görüyor ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 280 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Teşekkür ediyoruz. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Feryal Ardal Erkay'ydı. Bu hafta Türkiye'nin sanayi ve teknoloji stratejisini konuşacağız. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Karagöl.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi Didem Koca. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Türkiye'nin gelecek dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritasını içeren Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlandı. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan strateji, yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere 5 ana bileşenden oluşuyor. Stratejinin detaylarını konuşacağız ama önce sanayi sektörü ülke ekonomileri için ne anlama geliyor, önemini nedir? Siz değerli hocamızdan dinleyelim.
Evet, aslında son yıllarda özellikle hem ekonomik büyümeyi hızlandırmak, gayri safi milli hasılayı arttırmak ve tabii en önemlisi de Türkiye bulunduğu gelir grubu şu anda işte orta gelir grubunun üst diliminde ve bunu hem yüksek gelirli ekonomiler içerisine girme hem de bulunduğu orta gelir grubundan yani çıkmak için belli çabalar var ve bu çabalara da baktığımızda aslında işte Ar-Ge payından bahsediyoruz. İhracat içerisindeki yüksek teknoloji ürünlerin payının arttırılmasından bahsediyoruz. İhracatın hani miktarından bahsediyoruz. Dolayısıyla hem miktarından hem de ihracatın niteliğinin artırılmasını istiyoruz ve bu ihtiyaç da özellikle kişi başı gelire baktığımızda işte yavaştan ekonomik büyümenin düşmesi nedeniyle bunun çok daha hissedildiği bir dönemdeyiz. Yani işte bir ara diyelim 11 bin dolar kişi başı gelirden bahsederken işte bugün 2018 rakamlarına bakıldığında 9600'ü rakamlar. Dolayısıyla yani bulunduğumuz gelir orta gelir grubundan ya da işte 9 10 11 bin dolardan daha işte yüksek gelirli ekonomilerin sınıfı olan eşik değeri olan 12 bin doların üzerine Türkiye'nin çıkması gerekiyor. Bu anlamda da son işte geçen hafta açıklanan bu milli teknoloji hamlesiyle aslında hani amacına baktığımızda temel hani öne çıkan hususlar işte toplumsal refahın artışı, yani işte gayri safi milli hasıl artacak, kişi başı gelir artacak. Dolayısıyla işte ülke bulunduğu gelir grubundan daha yüksek gelir grubuna çıkacak. Yine işte ihracatı arttırıyoruz. Yani çok yüksek miktarlarda belki satıyoruz. Yani dışarıdaki konjüktürel dalgalanmalara rağmen işte kurlar artıyor ya da dış pazarlarda problemler oluşuyor, belli riskler oluşuyor. Fakat yani bu ekonomik büyümeyi de bir şekilde de sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Yani hem ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması gerekiyor ve diğer taraftan da işte sürdürülebilir kalkınma dediğimiz tüm alanlarda iyileşmelerin olması gerekiyor. İşte ihracattan bahsediyoruz, imalat sanayinden bahsediyoruz. Orada bir rekabetiniz olması lazım. Yani eğer ürettiğiniz bir mal yani hani düşük maliyetlerle üretiyorsanız dışarı satarsınız ya da dışarıyla rekabet edebilecek şartlarda ürettiğinizi ancak satarsınız. Yani üretirsiniz ama yani yüksek maliyetle ürettiğinizde bunu dışarıya satmanız, dolayısıyla küresel anlamda rekabet etmeniz zor. O yüzden küresel rekabet de teknolojiyle ilgili, işte teknolojik seviyeyle ilgili ya da işte katma değerle ilgili. Bu anlamda da küresel rekabet için bu anlamda bir hamleye ihtiyaç olduğu açık. Diğer taraftan işte ekonomik bağımsızlık diyoruz, teknolojik bağımsızlık diyoruz. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu bölge itibariyle tüm alanlarda ve hani hep enerjide bağımsızlığımız yok diyoruz değil mi? Bağımlılık oranımız yüksek. Yani belki enerjide bunu yapmak çok zor. Hani işte petrol, doğalgazınız yoksa dışarıya bağımlısınız ama ekonomik anlamda bağımsız olmak, yani dünyanın birçok ülkesinde belki petrol, doğalgazı olmayan ülkeler var ve bu ülkeler geliştirdikleri teknolojiler ya da işte katma değerli üretim ya da sahip oldukları markalar, işte katma değerli üretim, yüksek miktarlardaki teknoloji sayesinde bir taraftan diyelim ekonomik gelişmişliklerini sağlamışlar. Diğer taraftan da yani tüm alanlarda o teknolojik bağımsızlık ne yapıyor? Tüm ihtiyacınız olan ürünlerin üretimine bu anlamda önemli katkı sağlıyor. Diğer taraftan işte teknolojiye diyelim kaynak ayırıyorsunuz, Ar-Ge'ye kaynak ayırıyorsunuz. Burada işte amaç nedir orada? Katma değeri ya da işte teknolojik seviyesi yüksek ürünler üretmeniz lazım. İşte katma değerli ürün üretmeniz lazım ki diyelim bir girdi diyelim koyduğunuzda çıktı olarak işte 2, 3, 4 yani ne kadar daha fazla girdiden daha fazla 2 kat, 3 kat, 4 kat ürettiğinizde bu anlamda yani yüksek miktarlarda gayri safi milli hasıla, milli gelire, dolayısıyla bu sizin kişi başı gelirinizi ve hani zengin olmanızı, refah devleti olmanızı ya da yani kalkınmanızı gerçekleştirmenize önemli ölçüde katkı yapacak. Yine işte belli sektörler diyelim son dönemlerde Türkiye bu savunma alanında belli atılımlar gerçekleştirmek istiyor. Yani Türkiye diyelim yıllarca terörle mücadelesi bu anlamda yani kendi ihtiyacını diyelim savunma sanayi ihtiyacını kendisi işte kurması gerekiyor ya da dışarıdan gelebilecek bir sürü diyelim jeopolitik riskler var. Yani hani etrafımıza baktığımızda birçok ülkeyle diyelim problem yaşadığınızda bu anlamda yani o bağımsızlığınızı kazanmanız için belli sektörler, özellikle mesela savunma sektöründe işte kritik adımlar atmanız gerekir ki yani dışarıya bağımlılığınız azalması lazım ya da savunma anlamında, güvenlik anlamında işte sizin bir caydırıcılığınızın olması lazım ya da herhangi bir ülkeyle karşı karşıya kaldığınızda yani o ülkenin silahına ihtiyacı olmayacak şekilde diyelim bir politika üretmeniz lazım ya da işte uygulamanız gerekir. Dolayısıyla bu anlamda da yani dünyada birçok ülke ile ilgili yani özellikle bu süreçle ilgili farklı adlandırmalar var ama bizdeki yani milli teknoloji hamlası bu anlamda bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı, işte rekabetimizi ya da Türkiye'nin bulunduğu bölge, yani ekonomik anlamda, kişi başı gelir anlamda buradan daha yüksek gelirli bir sonraki aşamaya, yüksek gelirli ekonomilere geçmesi konusunda belli çabası var. Yani hani aslında bakıldığında yani ekonomiyle ilgisi var, diyelim belli sektörlerle ilgisi var, rekabetle ilgisi var, işte toplumsal refahla ilgisi var, kalkınmayla, sürdürülebilir kalkınmayla ilgisi var. Hani bu anlamda da bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Tabii burada esas kritik bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda işte belli diyelim hedefler var ve bu hedeflere ulaşma konusunda da diyelim belli yol haritası var, yani politikalar var. Burada en önemli şey, yani belki biz yıllarca yapmadığımız şey, işte Ar-Ge'ye mesela geçmişte çok kaynak ayırmadık. Yani halen işte Ar-Ge'nin Ar-Ge harcamaları milli gelir içerisindeki payı halen %1 seviyelerinde. İşte bunun 2023 yılında 1.8'e çıkarılması konusu, bu da önemli. Yani hani yaklaşık olarak yani bir katı kadar daha bir Ar-Ge harcaması. Bir de gayri safi milli hasıla arttıkça değer olarak, yani hani mutlak değer olarak da ayırdığımız Ar-Ge harcaması artacaktı ve bu önemli, çünkü diğer ülkelere bakacak olursak yani ülke deneyimlerinde, yani bu ülkelerin deneyim dediğimiz işte yüksek gelire sahip olan ülkeler, işte belli sektörlerde önce olan sektörler, belli markalara, bugün küresel markalara sahip olan ülkelere baktığımızda bunların işte çoğunun yalnız işte son 15-20 yıl 1900 diyelim 70'li yıllarda 80'li yıllardan beri Ar-Ge'ye gerçekten çok önemli miktarda kaynak ayırdıklarını görüyoruz ve bu Ar-Ge'ye ayrılan kaynak, çünkü hani Ar-Ge'ye kısa dönemli olarak bakmamak lazım, uzun dönemde sizin o yaptığınız harcamalar hani belli bir dönem sonra bir ürüne dönüştüğünde bazen ekonomileri sırtlayan ya da işte ekonomilerin temel dinamiği olan bir şey olabilir. Bir harcama olabilir. Uzun dönemde sektör, alabileceğimiz evet. bir harcama. Diğer taraftan mesela işte ihracat içerisindeki teknolojik özellikle hani sanayi ürünleri açısından bakacak olursak şu anda orta ve yüksek teknoloji ürünlerin payı, orta teknoloji ürünlerin payı %36 civarlarında, yüksek teknoloji 3.2. Bunun 2023 yılında %44'e ve teknolojik ürünlerin payı ise 5.8'e. Yani orada da aslında belki de hani son yıllarda eleştirilen bir konuydu. Yani biz işte bu kadar Ar-Ge yapıyoruz. Hani gerçekten Ar-Ge eskiden çok yani düşük bir oranlar grafiklerde gözükmezdi ama şimdi hem miktar olarak hem oran olarak hani %1 seviyelerinde belki bir Ar-Ge yapıyoruz ama hani bunun sonucu nedir ya da neden işte yüksek teknoloji ürünler üretemiyoruz? Aslında hani bu Ar-Ge miktarı arttıkça, çünkü hani belli birçok sektörlerde sonuçta bunu yapmanız lazım. Biraz hani yelpazeyi genişlettikçe ya da işte farklı sektörlerde zaman geçtikçe hem yüksek teknoloji ürünlerin o ihracat içerisindeki payı artacaktır ve bu arttıkça da birbirini tetikleyen bir süreç başlamış olacak. Yani bir yerde bir şekilde başlamak lazım ve bu açıkçası yani yüksek teknoloji ürünlerin payının böyle hani son yıllarda %3 seviyelerinde durması yani hep işte eleştirdiğimiz konulardan birisiydi ama Ar-Ge miktarı arttıkça bunun yükselmesi belki 2023 yılında hani süreç daha da hızlanmış olacaktır. Yüksek teknoloji ürünlerin ihracat içerisindeki payı arttıkça aslında ihracata da katkısı artmış olacak.
İşte Ürge'yi de konuşuyoruz değil mi değerli hocam? Arge ile birlikte üretim geliştirme de söz
tabii,
konusu.
Tabii tabii. Çünkü Arge yani hem üretim anlamda gayri safi milli hasıl anlamda katma değerli ürün anlamında, diğer taraftan da şimdi imalat sanayinin payı da diyelim arttıkça bu imalat sanayi payının artması hem ihracat üzerinde bir etki yapıyor hem de yani imalat sanayinin ihracatı hem diğer taraftan da bunun toplam gayri safi milli hasıla ya da ihracat içerisindeki hani gayri safi milli hasıların payı arttıkça daha da hani birbirini tetikleyen bir süreç başlamış olacaktır. O yüzden biz hani son dönemlerde ne diyoruz işte hani ihracatımızı arttıralım. Yani ihracatımızı arttırırken hani miktarın yanında çünkü birçok farklı ülke Türkiye ihracat yapıyor. Yani hem niteliğini geliştirmemiz gerekiyor. Yani işte katma değerli. Diğer taraftan da işte hani yüksek teknoloji ürün. Dolayısıyla bir taraftan da imalat sanayinin ağırlığını arttırdığımızda hani teknolojik ürünlerin payını diyelim arttırdığımızda aslında orada da birbirini tetikleyen imalat ve işte gayri safi milli hasıla ilişkisi anlamında dolayısıyla hani ihracatın artması hep dışa işte açık bir ekonomiyiz. İhracatın artması belli dönemlerde ekonomide diyelim yavaşlama olduğunda iç tüketimde bu dış tüketimin ya da işte ihracatın ekonomiye katkısı bir şekilde daha da artmış olacak. Yani bu önemli bir diyelim strateji belgesi ve bu strateji belgelerinin de bir şekilde de yani izlenilmesi, takip edilmesi, işte nerede problem varsa oralarda diyelim müdahale şey yani o takip mekanizmasıyla tıkanıkların işte sorunlar varsa müdahale edip belirlenen hedeflere ulaşılması, yakınlaşması bir sonraki hazırlanacak strateji belgesinin hem inandırıcılığı hem de bu yakalanan hedeflerin gerçekleşmesi aslında Türkiye'nin önünü, ekonominin önünü açmış da olur.
Evet. Hedeflere ulaşma noktasında sanayi stratejisinde 5 tane ana bileşen açıklandı ve 23 tane de alt politika belirlendi. Bunlara değinelim sizinle Didem Hanım. Hem de sanayide dijital dönüşüm hikayesi nasıl ne zaman başladı? Önce dilerseniz bu hikayeyi dinleyerek söze başlayalım.
Türkiye için söyleyecek olursak bu stratejiden önce 2016 yılında da bir yol haritası anlamında bir strateji aslında yayınlanmıştı. Bu stratejide Türkiye'nin dijital yol haritası şeklindeydi. Yol haritasındaki bileşenler hemen hemen birbirlerine benziyor. Bu ilk çıkan bileşenlerden bir tanesi yani ilk en önemli etken olarak insan faktörünü koymuşlardı. Sonra sırasıyla teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar, yönetişim şeklinde bir yol haritası çıkarmışlardı. Aslında dediğim gibi benzeşmeler çok fazla. İnsan değildi, işte daha geniş olarak beşeri sermaye anlamında onun nitelendirilmiş. İlk sorduğunuz soruyla başlayacak olursak bu sanayide dijital dönüşüm nasıl ortaya çıktı? İşte Almanya tarafının ortaya çıktığını biliyoruz. Sanayi 4.0 menşeini kelimesi kavram olarak ilk defa Almanya'da ortaya çıktığını biliyoruz. Bunun Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? Ve diğer bu dönüşümü başlatan ülkeler nasıl yol alıyorlar bu anlamda? İşte belirli stratejileri var mı? Bunlar oldukça önemli. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin aslında Osmanlı'nın son yüzyılını da kattığımız zaman bir 200 yıllık bir sanayi serüveninin olduğunu söyleyebiliriz. Hep konuşulan işte Güney Kore, Batılı ülkelerin bu anlamda işte İngiltere'nin bir atakla 18. yüzyılda bu işi başlattığını biliyoruz ama diğer taraftan aslında sanayisizleşmiş bir toplum olarak sonradan bu ülkeleri yakalayan işte Güney Kore ve Doğu Asya ülkelerinin nasıl sivrilip bu sanayi anlamında bir atak yaptıkları herkes tarafından biliniyor. Bu anlamda Türkiye'de bu şekilde bir sıçrama, bu şekilde bir yükselme sanayi üretimi anlamında yapabilir mi? Elbette yapabilir. Bu anlamda 2000'li yıllara kadar aslında Türkiye'nin bir başarı hikayesinin olduğunu söyleyemeyiz sanayi üretimi anlamında. Ama bu yıllardan sonra gerçekten hem bakanlık tarafında hem işte yapılan verilen teşvikler bakımından sanayi üretimi anlamında oldukça önemsenen bir konu olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki neden sanayi 4.0 kavramı Almanya'da çıktı? Bununla ilgili çeşitli efsaneler var. İşte birinci efsane, Almanya ürettiği bu makineleri, otomasyonları aslında bir pazar yaratmak için, diğer ülkelere satabilmek için böyle bir şeyi çıkardı. Bir diğeri, dediğimiz gibi işte Doğu ülkelerine, emek yoğun ülkelerine üretimin yoğun olarak kayması sebebiyle, bildiğimiz gibi Batılı ülkelerinde yaşlanan bir nüfusa sahip olması gerekçesiyle emek yoğunu daha az kullanıp bunun yerine işte teknoloji yoğun, otomasyon yoğun, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha yoğun olarak kullanıldığı, emek faktörünün biraz izole edildiği açıkçası. Bu şekilde bir üretim yapısının oluşturulmaya çalışılması. Bu anlamda ortaya çıkan yeni kavramlar duymaya başladık. Örneğin işte siber fiziksel sistemler, işte robotik üretimler, akıllı makineler, 3D yazıcılar, nesneler interneti gibi yeni yeni kavramlarla aslında günümüzde karşılaşmaktayız. Bunların nasıl bir etkisi var? Nasıl faydalanıyor? Nasıl bir fayda sağlıyor bunlar? İşte bu teknolojiler, saydığım teknolojiler sanayi üretimine entegre edilerek hem hızlı üretimin sağlanması, hem kaliteli üretimin sağlanması, hem hatasız üretimin, yani sonuçta üretimde insan payının yer alması, sonuçta insan üretimde yer aldığı için mutlaka bir hata payı ortaya çıkıyor. Ama makinelerde işte düzenli bakımını yaptığınız zaman, işte eğer makine bir sinyal veriyorsa size, bu sinyali doğru şekilde aldığınız zaman herhangi bir hatayla karşılaşmanız mümkün değil. Dolayısıyla bunun yanında hatasız üretim, ucuz üretim, bunlarla aslında bu ülkeler rekabet edebilirliklerini arttırmak, hem de dediğim gibi o güçlerini, dedik ya işte Doğu ülkelere kaydırdılar, emek yoğun üretim yapan ülkelere kaydırdılar, aslında eski güçlerine yeniden kavuşabilmek için ortaya çıkardıkları bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden önemli? Yani sanayi üretimi bu ülkeler için, hem gelişmiş ülkeler için hem gelişmekte olan ülkeler için neden önemli? Bunların başında tabii ki sanayileşme ilişkisiyle ülkelerin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayla güçlü bir pozitif ilişkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde sanayileşmede belirli bir düzeyi yakalayarak ekonomik gelişmişlik seviyelerini de bununla arttırdığını söyleyebiliriz. Bunun yanında sadece ekonomik gelişmişlik değil, bunun yanında işte kalkınma, insani yaşam standartlarının yükselmesi, bunlar hep birbirlerini tetikleyen şeyler. Bir diğeri verimlilik, verimlilik oranlarının oldukça yükselmesi sanayi sektöründe. Şöyle bir durum da söz konusu aslında. Üç sektör kanunu dediğimiz şey var. İşte üretimin tarımla birlikte başlaması, daha sonra bunun sanayiye geçmesi. Sanayi aşamasını aslında tam olarak bitirmeden hizmetler sektörüne, yani emek yoğun üretime yoğun olarak bir geçişten bahsediyoruz. Hizmetler sektörünün önemli bir kısmı, dediğim gibi, emek yoğun üretim tekniğine sahip. Ve dolayısıyla bu emek yoğun üretim tekniğiyle birlikte de üretkenliğin sanayi sektörüne göre sürekli bir artışın olduğu bir sektör olduğunu söyleyemeyiz. İstihdam oranlarına da bakıldığında aslında hizmet sektörünün oranları çok yüksek. Yani tarımdaki istihdam oranları evet düşüyor. Sanayi sektöründeki istihdam oranları işte %19, %20 düzeylerinde. Ama hizmetler sektöründe önemli bir fark açarak işte 55, 56 belki daha yüksek.
Bu yükselişi biraz da sanayiye mi kaydırmak lazım
tabii,
acaba?
Tabii ki. Yani aslında konuştuğumuz şey, birazdan söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. İşte en büyük korku aslında sanayi 4.0'ın, dijitalleşmenin, otomasyonun insanları geri planda bırakacağı ve işte robotik üretimlerle birlikte daha fazla verimlilik, daha fazla katma değerli üretimi sağlanacağı. Ama şöyle de düşünmek lazım belki. Şimdi dediğim gibi istihdam oranlarına bakıldığında aslında hizmet sektörü daha yüksek. Sanayi sektörünün istihdam oranları daha düşük. Tabii belli oranda belki işsizliği arttıracak ama bizim için önemli olan bence hizmetler sektöründeki bu dönüşümün farkına varmak. Şimdi bakıyorsunuz işte para çekmek için bankaya gitmek yerine ATM'lerden para çekiyorsunuz. Ya da metroya bineceğiniz zaman herhangi biriyle muhatap olmuyorsunuz. İşte matiklerden alıyorsunuz. İşte kahve alacaksınız, şeyden alıyorsunuz. İşte yine o matiklerden paranızı atıp o matiklerden alıyorsunuz. Bunların hepsi aslında hizmet sektörünün bir ayağı. Şeyden bahsetmiyoruz, üretimden bahsetmiyoruz burada. Dolayısıyla hizmet sektöründe eğer bu dönüşüm, içinde yaşıyoruz zaten bu dönüşümü, bu dönüşüm çok hızlı bir şekilde artarsa asıl o zaman bence evet işsizlikten bahsedebiliriz. Bu anlamda sanayi 4.0 ile ilgili, yani sanayi 4.0 ve işsizlikle ilgili olan çalışmalar çok fazla ama bana kalırsa hizmetler sektörüyle ilgili de çalışmaların ön plana çıkarılması gerekli. Bence en riskli konulardan bir tanesi o. Çünkü sanayi sektöründe evet dedik işsizlik belki olur ama burada önemli olan niteliğinin arttırılması, iş gücünün niteliğinin arttırılması ve nitelikli insan kaynağının ortaya çıkarılması. Ama diğer tarafta tamamen siz iş gücünü izole ediyorsunuz ve o şekilde üretim yapıyorsunuz. İşte makinelerle yapıyorsunuz, teknolojik ürünlerle yapıyorsunuz vesaire. Bu anlamda bence hizmet sektörü oldukça önemli. Yine şeye geçecek olursak ülkelerin sanayi stratejilerine geçecek olursak bu sanayi 4.0 dediğimiz Almanya menşeli bir kavram dedik. 2011 yılında Hanover fuarında ismi duyduğumuz en azından 2011 yılından bu yana da üzerinde önemli çalışmalar yapılan bir kavram. Ama bu kavramı çoğu ülkeler bu şekilde kullanmıyor. Biz de bu şekilde kullanmamayı tercih ediyoruz. Ama genel anlamda bu dönüşümden bahsederken aslında 4. sanayi devrimi diyoruz.
5.'si bile başladı.
Evet.
Çin'de mi başladı?
Evet. Olarak, sanayi 4.0. Aslında toplum 5.0 diye başladı. Evet. Japonya'da da toplum 5.0 diye başladı ama tabii bunu daha bitirmeden zaten bu süreçler böyle. Her ülke, her bölge işte bunları sırasıyla geçirmiyor. Yani belirli bir aşamadan geçtikten sonra zaten otomatik olarak işte bir üst etapa geçmiş oluyorsunuz. Bu anlamda dedik ya ülkeler farklı isimlendiriyorlar. İşte bunları yaparken bu inisiyatifleri, başlangıçları yapanlar kimler? Bunlar ülkeler çapında farklılık gösterebiliyor. Örneğin işte Amerika'da endüstriyel internet şeklinde tanımlanıyor. Yeni bir işletme modeli şeklinde öne çıkıyor. Bu inisiyatifi başlatan şirketler. Diğer tarafından Smart Factory diye isimlendirilen, Türkiye'de de yine yoğun olarak kullanılıyor bu. Yine şirketlerin öne ayak oldukları bir gelişim. Bunun yanında yine devletin de öne ayak oldukları işte ama sadece burada sanayi 4.0 odaklı olmayan bir takım inovasyon merkezlerini devlet tarafından teşvik edildiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan zaten bu ismin babası diyeceğimiz Almanya. Almanya'da ilk aslında devletin çıkardığı Endüstri 4.0 platformu. Bununla ilgili işte devlet koordineli sanayi 4.0 uygulamalı stratejileri ve 2025 stratejisinin ilk olarak Almanya'nın hazırladığını da söylemekte fayda var. Bir diğer ülke tabii ki Çin. Çin'de Internet of Things diye nesnelerin interneti şeklinde devletin yine öne ayak olup başlattığı bir bilgi ve iletişim teknolojisi anlamında bir yenilik. Yine Smart Factory anlamında, üretim ve imalat anlamında şirketlerin öne ayak oldukları bir girişim. Denildiği gibi yani bu aslında sadece özel sektörün, şirketlerin başlatacağı bir durum değil. Devletin de bu anlamda önemli katkılarının aslında olması gerekiyor. Türkiye'ye bakıldığında Türkiye'de biz sanayi 4.0, endüstri 4.0, işte dijital dönüşüm, işte akıllı fabrikalar, akıllı üretim vesaire bunların hepsini kullanıyoruz ama teknik olarak artık bu teknoloji stratejisiyle birlikte milli teknoloji hamlesi şeklinde bir kavramlaştırmışız bunu, bu şekilde kullanıyoruz. Ama dediğim gibi bu şey genel anlamda dördüncü sanayi devriminin aslında bir ismi. Çeşitli ülkelerin verdiği bir isim. Bunların aşamaları nasıl oldu? Çok klasiktir. Bunu anlatan herkes işte bu aşamalardan bahseder. Birincisi, birinci sanayi devrimi bilindiği gibi su ve buhar gücüyle üretimin yapıldığı. İkinci sanayi devriminde elektriğin artık üretime monte edilmesiyle birlikte yine verimlilik artışlarının yaşandığı. Üçüncü sanayi devriminde artık bilgisayar, internet, işte otomasyonun aslında yavaş yavaş üretime başladı ve içinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devriminde de artık siber fiziksel sistemler, yani burada aslında otomasyondan ziyade, yani bazıları otomasyon olarak algılıyor bunu, bazı firmalar da böyle isimlendiriyor ama bundan ziyade aslında makinelerin birbiriyle konuşması, o Internet of Things dediğimiz kavramla birlikte makinelerin birbiriyle konuşması ve bunun sonucunda bir takım dataların ortaya çıkması. Bu datalarda bir şekilde o firmaların üretiminde işine yarayacak, ileriye dönük olarak işine yarayacak dataları olduğu için bunu geliştirilmesi ve bununla ilgili tabii ki çalışanların, o dataların analizini yapacak çalışanlara ihtiyaç duyulması açısından bütün hikaye bundan ibaret. Dediğim gibi sanayi 4.0, işte dijital dönüşüm, bunların çeşitli unsurları var. İşte 3D yazıcılar, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim sistemleri, simülasyonlar, akıllı robotlar, büyük veriler, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi. Aslında şu anda bunları yavaş yavaş Türkiye'deki firmalarda kullanmaya başlamışlar. Örneğin artırılmış gerçeklik. Yurt dışından aldıkları bir makinayı, bir makinenin arızalanması halinde bu artırılmış gerçeklikle birlikte orada çalışanlar bu artırılmış gerçeklik gözlükleri, hepimiz biliyoruz bunları, bunları takarak uzaktan o makinenin işte bakımının sağlanması, kontrolünün sağlanması, eğer bir problem ortaya çıktıysa bunun çözümünün sağlanması gerçekleşiyor.
Evet, örneklere birazdan geçelim isterseniz. Kısa bir soluklanalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekonomi gündemi devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımızla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Koca ile birlikteyiz. Evet, Türkiye'de dönüşümün adı milli teknoloji hamlesi diyoruz artık. Ve bu teknoloji hamlesinin öncelikleri var, hedefleri var. Siz değerli hocam nasıl bir yorumda bulunmak istersiniz? Bu dönüşüm için neler hedefleniyor?
Evet, yani aslında belki de hani en somut noktalarına belki bakmak gerekiyor. Evet, yani mesela az önce de bahsettik ki yani Ar-Ge harcamalarından hani sıklıkla diyelim bahsediyoruz. Ar-Ge harcamaların milli gelir içerisindeki payını %1'den 1.8'e çıkarılması, işte ihracatın 2023 yılında 210 milyar dolara çıkarılması, işte 500 bin yazılımcı hedefi, Ar-Ge çalışanı olarak çalışanları sayısının 200 bine çıkarılması, 2023'e kadar 23 akıllı yani küresel markadan bahsediyoruz. Yine 2023 yılına kadar değeri 1 milyar doları bulan bir girişimcilerin sayısının işte 10 olması, yani bu çok çok gerçekten önemli. Yani Turkorn diye yani diğer ülkelerde Unicorn diye geçiyor. Yine imalatın gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %16.5'te %21'e. Yine az önce yine bahsetmiştik, bu ihracatın yani orta ve yüksek seviyedeki ya da işte teknoloji payının %36.4'ten 44'e, yüksek teknoloji ürünün payının %3.2'den 5.8'e. Yani hani burada esas olarak az önce, yani girişte de bahsettiğimiz temel bazı noktalar var. Yani işte aslında katma değerli üretimden bahsediyoruz. Hep bahsediyoruz yani işte biz üretiyoruz ama diyelim Amerika Birleşik Devletleri ya da diyelim İsrail ya da işte Güney Kore bir tane diyelim bir telefon satıyor ya da işte bir katma değerli ürünü yüksek bir ürün sattığında sizin o sattığınız malların kaç katı kadar size ihracat yaptığınızda aradaki ihracatla yani o ülkeyle ihracat ithalat arasındaki farkın sizin aleyhinize yani dış açık vermenize. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Her ülkeye dış açık verdiğinizde toplam olarak da bir cari açık problemi ortaya çıkıyor. Ve o yüzden yani hani Türkiye'nin yani üzerinde durması gereken ya da yani sıklıkla vurgulanıyor ama hani hep yapısal reform olarak bu alınıyor. Bu yani hep geliyoruz dönüp dolaşıyoruz. İşte üretimin nitelikli olmasına, işte ihracat yapıyoruz, ihracatın diyelim nitelikli olmasına ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde belli dönemlerde işte girişimci sayılarının yüksek olması ya da belli girişimlerin çok böyle diyelim belli ürünleri ortaya çıkarması, milyar dolar sermayeli şirketlerin kurulması, satılması, yine bu ürünlerin bir şekilde de dünya ekonomisi yani küresel anlamda büyük markalar olması, rekabet etmesi ne yapıyor? O ülkeyi ayakta tutabiliyor ya da o ülke krize karşı karşıya kaldığında işte 2008 küresel ekonomik krizinde Amerika'daki telefon şirketinin ülke ekonomisine katkısı, uluslararası piyasalara erişimi dolayısıyla o krizin kısa sürede yani hem etkilerini hafifletmesine hem de tekrar yani ekonomik büyüme sürecine girmesine bu anlamda önemli katkılar sunuyor. Yine Ar-Ge anlamında yani bu gerçekten hani çok çok önemli. Belki hani yeteri kaynağımız yok. Keşke yani hani 1.8 değil de 2023'e kadar yani hani şu anda 1 ise işte dünyadaki yüksek teknoloji ürün satan ülkelere bakıldığında yüksek kişi başı gelire sahip olan ülkelere baktığımızda bu aşağı yukarı işte 2.5-3 arasında hani Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payı ve yüksek gayri safi milli hasılaya da sahip oldukları için miktar olarak da dolayısıyla hani çok kaynak ayırdıklarını görüyoruz. Belki yani biz diyelim o kişi başı gelir ya da gayri safi milli hasılayı arttırdığımızda hani çünkü belli eşik değerler vardır yani bu teknolojide ya da işte yüksek teknoloji ürünler üretiminde katma değerli üretimde aslında her ülkenin bir hikayesi var. Yani o eşik değeri diyelim geçtiğimizde belki daha yüksek oranlarla bu hani Ar-Ge'ye kaynak ayırdığımızda hem gayri safi milli hasılamız artmış olacaktır hem de daha çok Ar-Ge'ye kaynak ayırmış olacağız. Yani biz mesela işte Güney Kore bu anlamda önemli ülkelerden birisi. Yani belki örnek verilecek ülkelerden birisi. Yani gelirin büyük bir kısmını diyelim Ar-Ge'ye aktaran, işte eğitime aktaran ve bugün işte dünyada diyelim işte cep telefon anlamında bakıldığında işte en iki tane büyük bir firma varsa bir tanesinin Güney Kore'de olması yine diyelim elektronik sektöründe yani işte otomotiv sektöründeki markalara baktığımızda yani ekonomisinin hem diyelim ayakta durması hem bu rekabete dayanması ve yani birçok alanda en büyük ya da en güçlü şirketlere karşı yani bir şirketinin olması, iki şirketinin olması yani bu küresel rekabete dayanmış olması aslında o Ar-Ge ile birebir ilgili ya da Ar-Ge'ye ayırdığı kaynakla da birebir ilgili olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu da diyor, yani fark ediyorlar ki her yıl yüksek miktarlarda bu anlamda Ar-Ge'ye kaynak ayırdıklarını görüyoruz. Çünkü yani siz orada oluyorsanız ya da olmanız gerekiyorsa daha çok Ar-Ge, eğer hani orada çekiliyorsanız dolayısıyla yani Ar-Ge'den de çekilmeniz gerekiyor. Yani rekabet bir şekilde ne yapıyor? Daha çok kaynak ayırmayı ve bu ekonomilerin de yani dinamizmine katkı sağlıyor. Ekonomilerin ayakta durmasına, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına, işte küresel firmaların, küresel markaların ortaya çıkmasına da katkı yapıyor. Keşke hani bizim de böyle dünya ölçeğinde hani farklı alanlarda diyelim tekstilde olsun ya da savunma sanayinde olsun. Hani işte birçok diyelim kaynak ayırıyoruz. Yeterliğimiz biraz artıyor. Özellikle hani dışarıya bağımlılığımız azalıyor. Dolayısıyla hani küresel firmaların da ortaya çıkması bir anlamda ekonomiye de önemli ölçüde katkı yapacak ve biz de o zaman diyeceğiz ki evet yani bu ayırdığımız kaynaklarla demek ki bir şeyler yapabiliyoruz ya da işte belli ürünler ortaya çıkabiliyor ya da hani biz biraz bir şey geliştirdik. Dolayısıyla bu geliştirilebilir ve iyileştirilebilir. Belki de işte hani diyoruz ya 2023 yılında en az 10 Türkon çıkarılması aslında bu hani girişimcilik konusunda yani Türkiye'nin bundan sonra işte bir önemli bir hedefi var. Büyük firmaları olacak. İşte 23 tane akıllı ürün ve küresel marka olabilecek bir ürün hedefi bu anlamda da çok yani hani diyelim meydan okuyan önemli hedeflerden birkaç tanesi olarak da söyleyebiliriz.
Belki raporla ilgili, stratejiyle ilgili biraz başlıklara değinebiliriz hızlıca. Burada kapsayıcı ilk başta yine söyleyelim, hatırlatalım ya da milli teknoloji hamlesi diyoruz artık. Bundan sonraki aşamalarda hep bu kavramı kullanarak devam edeceğiz. İlk olarak kapsayıcı, bütünsel ve paydaş odaklı yaklaşım. Burada devlet ve şirketlerden bahsediyoruz aslında. Bir ikincisi veriye dayalı, etkili, odaklı ve hesap verilebilir hedeflerin ortaya çıkması. Verinin, big data'nın ne kadar önemli olduğu üretimde. Bununla birlikte de yeni yeni işte iş modellerinin, yeni yeni mesleklerin ortaya çıkması. Veri analisti, veri bilimci, yazılımcı gibi yine hedefler arasında da vardı zaten yazılımcı sayısının arttırılması gibi. Bunlar da yeni iş kollarının, yeni iş alanlarının yaratılmasına ön ayak olacak diyebiliriz. Bir diğeri aslında dünyayı yakından izleyen, işte önce atılımlara yön veren politikaların olması. Burada da dijital vatandaşlığın önemi, dünya vatandaşlığının önemi yine ortaya çıkacak. Bunun dışında bağımsızlık ve küresel rekabet hedefleri zaten Erdoğan Hocam belirtti bunları. Bileşenleri de yine yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşümün sanayi hamlesi, girişimcilik, yine beşeri sermaye ve altyapının geliştirilmesi şeklinde. Belki hedefler arasında işte dijital dönüşüm merkezinin kurulması ve bununla ilgili bir enstitünün kurulması gibi hedefler söz konusu. Beşeri sermaye ile ilgili olarak bir yetkinlik haritasının çıkarılması gibi bir hedef var. Bunun dışında hep bildiğimiz işte okullar ve sanayi arasındaki uyumsuzluk, bunu ortadan kaldırabilmek için uygulamalı eğitimin yoğun olarak verilmesi var. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatının geliştirilmesi, yazılım teknolojileri ve endüstriyel tasarım müfredatına Milli Eğitim'le birlikte çalışmaların yapılması, bunun yanı sıra ileri sanayi ülkelerinde ki meslek yüksekokulları ve meslek liseleriyle ilgili uygulamaların paylaşılabilmesi anlamıyla bu ülkelerle birlikte Erasmus programlarının yaygınlaştırılması. Bir de bu sadece beyaz yaka ile alakalı bir durum değil, mavi yaka çalışanların da bu anlamda bir takım düzenlemelerin yapılması, bu yeni dijital iş modellerinde mavi yakalıların da var olduğunu, bunların da niteliğini geliştirerek artırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve geçtiğimiz günlerde aslında bunun örneklerinden bir tanesi Uluslararası Teknofest'in yapılması. İşte öğrencilerin gidip orada aslında teknolojinin farkına varmaları, bu yapılan işte festivallerle, etkinliklerle gençleri bu dönüşüme hazırlamak oldukça önemli. Yani sadece gençlerin eline telefon, akıllı telefon ya da tablet vermek değil, bu festivallerle, etkinliklerle daha fazla farkındalık yaratmaları oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
Başta havacılık ve uzay olmak üzere aslında teknoloji alanında heyecan uyandıran gelişmelerin de çok yakından takipçisi olduk. Çok güzel gelişmelerdi. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için, değerli yorumlarınız için sağ olun. Bu haftalıkta ekonomi gündeminin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Koca'ydı. Ekonomi gündemini Zeynep Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırdı. Mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.